Ayrım 26. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 428. Piyango. Eskiden takvime bakmadan farkına varılmazdı. Telaşlarla gecik biden ayların içinde harcanarak biten yılın. Şimdi atlamak mümkün değil. Işıklar anlatıyor işte yeni yılın gelmekte olduğunu. Şehirler şehrayın ışıkları içinde baştan başa. Ne güzel. Lakin yılın son günü yaklaştıkça, hele de son saatlerinde bir muhasebe telaşıdır başlar. Bilanço hesabı yapan bankalar gibi geç vakitlere kadar açık kalır gönül haznenizin ışıkları. Kârlar ve zararlar toplanıp çıkarılır birbirinden durmadan. Elimizde kalan ne? Geçip giden hayattan. Ne kaybettik, ne kazandık koşuşturup dururken soluklanmadan. Geçen yılı bir türlü kârla kapatamıyor olmanın telaşları yükmeder son saatlere. Saadet babında, aşk babında, maddi ve manevi zenginlikler babında, günahında, sevabında, ne kaldı kişisel muhasebe cüzdanının bakiye faslında. Hep de zararda görülür nedense hayatla ilgili bilançolar. Oysa ana sermayenin üstelik de bir yıl daha çoğalarak yerinde durduğuna bakılmaz hesap defterinde. Ki o hayattır. Hayattasınızdır yani. Ve o geçen yıldan size bırakılan en büyük mükafattır. Ne mutlu değerini bilene. Ne kutlu yaşıyorum diyene. Önceki gece 365 günü birlikte yaşadığımız yıl arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla paylaştığımız bir yılın sonunu ve o ortak yolculuğun yolunu kutsadığımız bir neşe-i muhabbet gecesindeydik. Başarmış olmanın güzellemesine dair bir şeyler söyledim bu duygularla. Altını kalın çizgilerle çizdim ki orada ve çiziyorum ki burada asıl başardığımız hayattı tepeden tırnağa. Şimdi bu satırları yazarken penceremde Ankara, başkentteyim. Başkentte çatılar hala bembeyaz. Çatılardaki beyazlıkla soğuk güneşin ışıkları yarışıyor şehrin aydınlığında. Güneş kıyamıyor besbelli karın lekesiz örtüsünü ortadan kaldırmaya. Sonra akşam çöküyor. Bu kez sokakların ve mağazaların yılbaşı ışıkları dökülüyor kaldırımlara. Televizyona beni götüren aracın şoförüyle sözleşiyoruz. Yol boyu her yanı tanıdık başkenti seyrederken. Bu şehirde tam 17 yılım geçti diye mırıldanıyorum. İnanamıyor. Ben sizi hep İstanbul'u biliyordum, diyor. Ben de diyorum, ben de inanamıyorum. Yılların Ankara'da geçmiş olmasına değil, başkentte geçen yılların bu kadar uzun olmuş olmasına. İçinde yaşarken o kadar uzun görünmüyordu oysa. Ama geçiyor işte, öyle ya da böyle. Sonra o sözcükleri hatırlıyorum. Aslında zor zamanlarda imdada yetişen o mucizevi sözcükleri. Herkes söyler, hep biliriz ama geçenlerde Hüseyin Hatemi Hoca, Hukuk Fakültesindeki teşekkür konuşmasında amfiyi dolduran gençlere uzun bir hayatın en kısa dersi olarak söylerken daha bir sevmiştim. Bu da geçer yahu. Ateşi yalayan serin bir rüzgar gibi. Yeni yıl geliyor. Gelen hepimiz için yeni bir hayattır aslında. Sarılmalı bizi en büyük piyangodan çıkan bu şansa. Sedir ağacının kokusu. Kaçırıldığında 3 yaşındaydı. Kendisinden 4 yaş büyük ağabeyi ve henüz bebeklik çağındaki kız kardeşinden koparıp götürdüler onu. Ölümden beter bir acıydı anne ve babasının yaşadıkları. Onsuz geçen 9 yıl, onulmaz bir hasretin ve tarifsiz kederlerin rüzgarıyla savruldu. Ölüm kederine zamanla alışıyordu insanoğlu. Hele 20. asırlarda en çok bir yıl sürüyordu ölüm acısı. Lakin kayıp acısı hançer yarası gibiydi. Bazen solmuş bir fotoğraf, bazen teypte bir ses, bazen sararmış mektup sayfasından bir nefes saplanıyordu yüreklere. O hem vardı hem yoktu. Yokken var olmanın ve varken yok olmanın çaresizliğinde tükeniyordu tahammül kudreti. Okyanus kadar derin, The Deep End of the Ocean filminde buraya kadar anlatılanlar ortak ve tanıdık duygu motifleriyle bezenmiş evrensel bir kayıp öyküsüydü. Ama bundan sonrası, her karesi sarsan herkese ait bir insan hikayesiydi. Ya da Brecht'in Kafkas Tebeşir Dairesi'nden çok daha yaman bir dünya masalı. O tam 9 yıl sonra beklenmedik bir anda çıkageldi. Elbette bilmiyordu hangi kapıyı çaldığını. Ama annesi onu daha ilk gördüğü anda göz bebeklerinden tanıdı. Soluğu kesilecek gibiydi. Sonrası kısa ama sancılı bir süreçti. O gerçekten oydu. Kaçırılmıştı onu kaçıran kadın, yani üvey annesi, Yunan asıllı biriyle evlenmişti. Çocuğu da evlat edinmişlerdi. Üvey anne bir süre sonra intihar etmişti. Çocuk üvey babasıyla yaşıyordu. Hikayeyi dinleyen mahkeme onu, çocuğu gerçek ailesine geri verdi. Gerçek aile İtalyan asıllıydı. Çocuk İtalyan usulü kutlama gecesinde Sicilya danslarını eşlik etmekte zorlandı. Ona Casapico'yu, yani kasap havasını öğretmişlerdi çünkü. Ama asıl sorunlar bundan sonra başladı. Eve dönmüştü ama ailesine bir türlü dönemiyordu. Kan bağı işe yaramıyordu. Gen bağı bir anlam taşımıyordu. Onu bu eve, bu aileye bağlayacak hiçbir şey yoktu sanki. Ayrı geçen 9 yılda bütün bağlar kopmuştu. Annesine, babasına, kardeşlerine bir yabancı gibiydi. Mahkeme kararıyla vuslat da bir işe yaramamıştı. Herkes mutsuz olmuştu. En başta da o. 9 yıl kayıp acısıyla bağrı dağlanan anne, bağrına taş basıp eve gönderdi oğlunu, mutlu olacağını düşündüğü yere. Ve bir gün biyolojik ailesine kısa ziyaretlerden birinde, annesi yatak odasındaki bir sandığı açıp bebeklik elbiselerini gösterdi ona. Anımsamıyordu elbette. Ama bir koku. Bu koku yabancı değildi. Sandıkta sedir ağacının kokusu tüm çamaşırlara, tüm giysilere sinmişti. Bu sandık, 3 yaşındayken ağabeyiyle oynadığı sandıktı. Hep içine girip saklanır, kapağını kapatır ve ağabeyinin onu bulmasını beklerdi. "Hatırlıyorum," dedi. "Çok iyi hatırlıyorum. Sedir ağacının kokusu ağabeyiyle ve tüm ailesiyle paylaştıkları ortak hatıraların esintisini okyanusun derinliklerinden bir bir açığa çıkarmıştı. Ve döndü. Doğduğu eve değil, mazisinin olduğu yere döndü. Sedir ağacının kokusuyla. Bugünlerde bu dünya masalı lazım olabilir herkese. Birileri kan ve gen gruplarının tutmadığı iddiasına dayandırıyor anlamsız kavgalarını. Ama tutsa da ne anlamı var ki? Kanın ve genin kardeşi kardeş yapmaya yetmediğini anlatıyor The Deep End of the Ocean. Asıl olan yaşanan hatıralardır diyor. Paylaştığımız hatıralar nedeniyle aileyiz hepimiz. Hatıralar buluşturur arkadaşları ve aşkları. Çocuklarımız hatıralarımızdır, hatıralardır anne babamız. Hatırladığımız için severiz ve özleriz doğduğumuz ve yaşadığımız şehrin sokaklarını. Unutulmaz galibiyetler ve hatıralardan silinmeyen goller adına ve Lefter ve Metin ve Baba Recep'li hatıralarla Fenerli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlıyızdır. Ulusu ulus yapan ortak hatıralardır. Hatırladığımız şarkılarda ağlarız geçen zamana. Ortak şarkımızdır vatan. Vatan hatıralarımızdır. Yıllar önce Atina'ya gitmiştik görevli olarak. Sintegma, Anayasa Meydanı'ndaki bir gazete büfesinden gazete alırken büfenin içinden bir çığlık yükseldi. Ali! Büfenin içi karanlıktı, tanıyamadım. O dışarı fırladı, Costa'ydı, adalı arkadaşım. Okulda futbol takımında bizimle top oynardı. Birlikte Çam Limanı'nda şarkılar söyler, rıhtım kahvelerinde okey oynardık. Sonra ayrılmak zorunda kalmışlardı İstanbul'dan. Arkadaşları sordu, memlekete dair merak ettiklerini sordu. Memleket diyen oydu. Hala Fenerbahçe taraftarıydı ve Behi Aksoy'u dinliyordu 45'li plaklardan. Ayrılırken sarıldık. Sedir ağacının kokusunu duyduk Sintegma meydanında. Bir gün kaçırılmaya, koparılmaya çalışılan çocuk çıkar gelir, vurur kapıyı. Kaçıran ya intihar etmiştir ya da ıssız bir adada bekler akıbetini. Aynı kapıya çıkar ya. Kaçırılmaya, koparılmaya çalışılansa bir sandıkta bulur bin yıllık hatıra defterini. Bin yıllık hatıraların defterini ve duyar o kokuyu sayfalarında. Sedir ağacının kokusudur o. Hatırlar, hatırlamalı, hatırlatmalıyız. Ses. Yaşanan onca acıdan sonra bir tek çağrı var herkesin birbirine yapması gereken. Silahların kınlarına konması. Mümkünse gömülmesi ebediyen toprağa. Çünkü insanlık tarihi biliyor ki silahın sesi yükseldiği zaman kısılır insanın sesi. Ya da sesini kaybettiği zaman insan silah arsızlaşır suskunluk ortamında. Suskunluk. Yeterince hep birlikte şiddete karşı konuşmamak zamanında. Öyle 3-5 binle değil, benzer sorunları yaşayan ve aşan ülkelerde olduğu gibi yani meydanlarda milyonlarla. Neden olamadı bu? Bu hepimize dair bir çuvaldız yazısıdır aslında. Sebep hep birlikte kaybettiklerimizdir onca yılda. Aslında biz ne çok şeyimizi kaybettik son çeyrek asırda. En çok da sesimizi ve renklerimizi. Bizi çocuklarımız kadar yaşama sevinci ve sevgiyle ayakta tutacak ne çok şeyi kaybettik. İşin kötüsü kaybettiklerimizin farkına da varmadık. Ya bizden ağır ağır alıp götürdüler onları ya da biz vazgeçtik gönül rızasıyla. Kabullendik öylece yaşamayı. Sayalım mı? Önce kaybettik dayanışmayı. Her koyun kendi bacağından asılır oldu. Özveri duygularını kaybettik. Ortalık gemisini kurtaran kaptanlarla doldu. Anadolu'da gökkuşağının yedi renginden bir ulus yaratma ideallerini kaybettik. Herkes kendi sembollerinin ardında düştü yollara. Sabrı kaybettik. Çatlattık sabır taşını. Ya şimdi ya hiçbir zaman anasını satayımlarla soyunduk hayat kavgasına. Hem demokraside hem şahsi yaşamlarımızda kolay zaferlerin kolay yenilgileri getireceğini aklımızın ucundan geçirmedik hiç. Dürüstlüğü erdemler arasından çekip çıkardık. Balık baştan kokuyorsa kuyrukların ne günahı vardı? Herkes malı götürüyorsa dürüstlük haramdı. Hafızamızı kaybettik. Kim suçlu, kim güçlü, kim günahsız, kim kitapsız, kim alim, kim zalim unuttuk gitti. Karıştı birbirine kalabalık caddelerin telaşlı koşusunda şeytanlarla melekler. Adam gibi aşkı, sapına kadar arkadaşlığı kaybettik. Mektuplar, cep telefonlarının katline uğrayınca sevgilerin ve vefaların cümle kelamını kaybettik. Ve kim bilir daha ne çok şeyi kaybettik. Bir hafta sonu toplanıp şahsi kayıplarımız için gösteri yapmaya niyetlensek, pankartlarda da kaybettiklerimizin görünmez resimleri. Meydanlara sığar mıydı acep yalnız kalplerin ayak sesleri? Ama ne mümkün. Biz asıl sesimizi kaybettik. Şimdi kaybettiklerimizi hatırlamanın ve yeniden kazanmanın zamanıdır. Bilgisayar hafızası gibidir ortak yüreğimizin belleği. Yani büsbütün silinmiş olamaz onca yıl birlikte yaşadıklarımızdan sonra. Önce sesimizi kazanmalıyız yeniden, silahın ve şiddetin sesine karşı yükseltmek için ortak sesimizi. Bütün dünyada görülmüştür ve bu topraklarda da görülecektir ki en ağır silahların gümbürtüsünden daha güçlüdür sessiz çoğunluğun yürek çarpıntısının sesi. Siz bu yazıyı okurken, genellikle uzun ya da ebedi ayrılığı haber veren son mektuplarda yer alan ilk cümledir bu. Siz bu satırları okurken ben buralarda olmayacağım. Bu satırları okuyan bir insan için bundan daha acımasız bir intikam olamaz. Sessiz, silahsız ve yakıcı bir intikam. Ve bir daha hiçbir soruya, hiçbir sorgulamaya, hatta hiçbir siteme hedef olmadan bırakıp gitmek habersiz. Karşı tarafın nişan tahtasından çekilmek. Mermileri ve mermi gibi sözleri havada ve boşlukta bırakmak. Siz bu satırları okurken ben buralarda olmayacağım. Bir şey anlatmaya çalışıyor değilim. Sağlığımız yerinde olursa yarınlarda da yazarız işte bir şeyler. Yarın ve ondan sonraki yarınlarda. Lakin siz bu yazıyı okurken benim bu yazıyı yazdığım saatlerdeki ben, o ben olmayacağım artık. Sizin bu yazıyı okuduğunuz saatlerdeki dünya da o dünya olmayacak. Dolayısıyla bugüne dair bir yazı diye okuduğunuz bu satırlar aslında tümüyle düne ait satırlardır. Dünün dünyasında yazılmış satırlardır. Ve benim, dünkü dünyamın ruh haliyle, duygus eliyle ve düşünce sistematiğiyle ak kağıda kazınmış satırlardır. Üzgünüm ama şu anda mazide yazılmış bir yazıyı okuyorsunuz. Bu yazının yazıldığı dünden bu yana dünyanın nüfusu biraz daha arttı, ısısı biraz daha düştü. Kaç çocuk daha açlıktan öldü, elektronik ve dijital teknolojisinde kaç doğum daha oldu, genom devriminde kaç aşama daha geçildi. Kaç hastalığın daha tarihten silinmesi yolunda dev adımlar atıldı. Kaç şarkı daha yazıldı, aşkların ve ayrılıkların üzerine kaç şarkı unutuldu. İklim değişti, güz serinleri aldı yaz sıcaklarının yerini. 42'ler başladı, rüzgarın şiddeti arttı kuzey yarım kürede. Leylekler güneye gittiler. Kaç sosyal bilimci defterini dürdü eski teorilerin, kaç tarihçi bilinen tarih yorumlarının üzerine çizikler attı. Değişti gökyüzünün rengi dünden bu yana, pencerelerden görünen manzara o değil. Aşkın tarifinde yeni cümleler kuruldu. Ülkeniz ve tabii siz biraz daha boşlandınız durduğunuz yerde, biraz daha ipoteklendiniz gelecek zamanlara. Etnik kimliğiniz bir parça daha karıştı başka kimlik cüzdanlarının numarasıyla. İnançlarınız yaklaştı birbirine, daha çok benzeştiniz birbirinize, medeniyetler çatışması denilen tek dişi kalmış canavara meydan okurcasına. Ve ne yazık ki bir parça daha öldü hücreleriniz ve bir parça daha uzaklaşıp doğduğunuz tarihten bir parça daha yaklaştınız tarihi meçhul o ana. Ve siz yazıları yazanlar, siz bu yazıları bütün bunların olup bittiği bugün değil, bunların henüz yaşanmadığı dün yazdınız. Başka bir dünyada kalem oynattınız ve bu satırlar daha bilgisayar ekranından ak kağıda dökülürken çekilip gitti o dünya. Şimdi sizi uzaklardan nanik yapıp diyor ki alaycı veda mektubunda, siz bu satırları okurken ben buralarda olmayacağım. Bu satırları okuyan bir insan için bundan daha acımasız bir intikam olamaz. Sessiz, silahsız ve yakıcı bir intikam. Bir daha hiçbir soruya, hiçbir sorgulamaya, hatta hiçbir siteme hedef olmadan bırakıp gitmek habersiz. Karşı tarafın nişan tahtasından çekilmek. İşte böyle. Yok artık o dünya nişan tahtasında. Lakin dünden yazılmış ve sizin bugün okuduğunuz yazılar büsbütün nafile yazılar da sayılamazlar. Çünkü bu yazılar Türkiye'de yazılmış yazılardır ve siz de bu yazıları Türkiye'de okuyorsunuz. Irmakların en ağır aktığı yeryüzü coğrafyasında. Sizin kaderinizi belirleyen aktörlerin ve aktörlerin oyunlarının hiç mi hiç değişmediği coğrafyada. Selam, yazıları değil, bir gün, bir hafta, aylarca hatta yıllarca eskimeden kalabilen ülkemin yazarlarına ve sitem ülkemin yazgısının yazarlarına. 7. istasyon. Tren herhangi bir hastanenin doğumhanesinde başlıyor yolculuğuna ya da ahşap bir evin gaz lambalarıyla aydınlanmış odasında. Ağır ağır çıkılan yolculukta tekerlekler hızla dönüyor sonra. Ömür treni dolu dizgin yollardadır artık. O sizin treninizdir, siz de o trenin yolcusu. Gece karanlığından gündüzün aydınlığına, ilk yazın pembe tomurcuklarından güz mevsiminin yapraklarına, kentlerin alaca gürültüsünden bozkırın sessizliğine ve ıssızlığına akıp giden yolculuk hayli uzundur. Lakin treniniz akıp giderken ara istasyonlarda durur, soluklanır. Sizi inmekle yolculuğa devam etmek arasında yaşamınızın ikilemlerini sunar, pencereden bakarsınız. Kim bilir ömür treni akarken kaç kez bakmışsınızdır pencerelerden. Karar vermek için fazla da vaktiniz yoktur. Yolculuğun başladığı doğum istasyonunu saymazsanız, trenin durduğu ikinci istasyon sizi ilk cinselliğinizi yaşamaya davet eden çağrı tabelalarıyla doludur mesela. Yaşınız da küçüktür, henüz yürümüştür damarlarınıza tarif edemediğiniz heyecanların ılık kımıltıları. Telaşlar ve korkuların ürkek kanat çırpıntıları, hayatı kırık dökük de olsa yaşamaya ağır basar. Tren düdüğü çalar, geride kalır denenmemiş heyecanlar. Tren, ikinci istasyondan uzaklaşır gitgide. Sonra ufukta görünmez olur istasyon. Ömür devam eder yolculuğuna. Üçüncü istasyonda, çağıran bir arkadaş ıslığı uğruna her şeyi bırakıp inmek vardır trenden. Yanında olmak zor zamanlarında, kavgaya girme kavgalarında, yani adam gibi yaşamak vardır arkadaşlığı. Gerekirse bırakıp bagajda cümle esbabı, valizlerin bencil yalnızlığına, yani vefa. Ne var ki vakit dar, gidilecek menziller bahtiyar, yolculuk tercihkardır. Üçüncü istasyon ufukta ufalır, ufalır, kaybolur sonra. Dördüncü istasyonda yeryüzü zenginliklerinin önünüze sereceği hayli bireysel saadetler uzanır. Para kazanmayı vaat eden rüzgarları yelken açmanın, talihsiz kasırgalarda vurulup paramparça yok olmak gibi riskleri de vardır. Zenginlik ve risk. İstasyonda yan yana durup dişlerini göstererek sırıtır yüzünüze. Gömleğinizi diktiğiniz para kesenize dokunursunuz hafifçe. Zenginliği ve riski istasyonda bırakıp devam edersiniz seferinize. Gömleğinize diktiğiniz ufak para kesenizle. Beşinci istasyonun gök gürültüsünü andıran sesleri daha kilometreler öncesinden duyulur. İstasyona gelince görürsünüz kıyameti. Pankartlar başlar üstünde, yumruklar havadadır. Zulme ve haksızlığa başkaldırının şanlı ama o ölçüde sancılı bayramları sarıp sarmalamıştır dört bir yanı. Ya her türlü acıya elle gelen düğün bayram panzehriyle sarılıp katlanacaksınızdır ya da küçük burjuva yolculuklarınızın biletleri yanmasın diye koltuklarınıza yapışacaksınızdır. Bütün yolcular inse trenden, dünyayı değiştirmeye kalkışan hayli romantik ve hayli utopik kasaba asilerinin sesleri şen türküler gibi dağıtacaktır. Her yer karanlık gazellerini, lakin vaat edilen istasyonlarda evladı hayal vardır. Devam edecektir yolculuğunuz faili ve menzili meçhul istasyonlara. Altıncı istasyonda kır çiçekleri arasında aşkın isyankar tomurcuklarının kokuları doluşacaktır pencerelerden ve anlatacaktır ki aşk acılarla yaşanacaktır. Ne var ki hiçbir saadet bedelsiz değildir kainatta. Tomurcuklar, acının çeliğine su verdiği toprağın bereketiyle açılıp saçılacaktır. Açılınca da her insanın kendi atar damarında özel nebe büyütmeden sakladığı kozalarından fırlayan çocuk kelebekler kanat çırpacaktır hayata. Aşk, her yaşın çocuk sevinçleriyle kıracaktır acıların belini. Altıncı istasyonda pencereden tomurcuklara bakan yolcunun ise sabrı yoktur uzun meşakkatlere. Bozkır'da çınlayan düdük sesi ve devam yolculuklara. Sonra 7. istasyon. Tren durur, makinistler, ışıkçılar terk ederler mekanı. Boşalır birdenbire cümle kainat. Kimi bekliyor ıssız Bozkır'daki bu cenaze töreni? Ne daha ileriye, ne daha geriye gitmek mümkündür artık. İkilem de yoktur. Bu istasyon son istasyondur. Birdenbire vurur sancısı pişmanlıkların. Keşke, keşke dursaydık dersiniz önceki istasyonlarda. Lakin terk edilmiş bir tren gibi kalacaktır ömrünüz ıssız ve karanlık Bozkır'da. Hep treni kaçırmaktan söz edilir ya hayatta. Oysa treni kaçırmak olası değildir ki. O gidiyor nasıl olsa, zaman akıyor. Siz durulacak ve inilecek istasyonları bilin yeter ki. Iskalamayın hayatı, yaşayın yaşayabildiğinizce ara istasyonlarda. 26. ayrımın sonu, sayfa 443.